Ayrım 8. Sayfa 107. Bölüm 15. Jackie bana Aidan'ı elde tutmanın zor olacağını söyledikten sonra ona da "Seni sevdik. Dilediğin zaman bizimle gelebilirsin." dedi. Teşekkürler. Aslında yarın Mel'in garip arkadaşının doğum günü partisi var. Malberry Caddesi'ndeki Outhouse'da. İstersen uğra.
Olur.
Bana döndü. Olur mu?
Olur.
Aidan ve Jackie arasındaki sevgi ertesi gece de devam etti. O gece barda Jackie gözüne duvara yaslanmış süren bir Adonis'i, çok yakışıklı bir antik Yunan karakteri, kestirmişti. Şu adamın mükemmelliğine bakın, tek başına. Sence birini mi bekliyordur?
Gidip sorsana, diye önerdi Aidan.
Öylece gidip soramam ki.
Benim gitmemi ister misin?
Jackie kafasını kaldırıp Aidan'a baktı. Şaşırmış görünüyordu.
Sorar mısın?
Elbette. Aidan'ın duvara doğru gidişini izledik. Adonis'e bir şeyler söyledi. Adonis ona bir şeyler söyledi. Derken kafasını çevirip bizden yana baktı. Birazdan sohbet etmelerinin ardından Aidan Adonis'le birlikte masamıza döndü. Aman tanrım diye fısıldadı Jackie. Bu tarafa geliyorlar. Ne yazık ki Adonis'in Bert adında ifadesi suratlı bir adam olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Jackie ile ilgilenmiyordu. Hiç fark etmezdi. Aidan Jackie'nin gözünde bir puan daha almıştı bile. Harika. Herkes birbiriyle anlaşıyor. Ne var ki Aidan benim arkadaşlarımla iki kere buluştuğu için ben de artık Leon ve Dana ile görüşmek zorundaydım. Açıkçası yargılanacağım bir gecenin parçası olma fikri hiç de cazip gelmiyordu. Ama işte beklediğim gibi olmadı. İlk karşılaşmamızın aksine bana kağıttan bir bebekmişim gibi davranmadılar ve beklenmedik güzellikte, en azından benim tarafımdan beklenmiyordu, bir gece geçirdik. Birkaç gün sonra Gerçek Erkekler adını taktığım grubun Cadılar Bayramı partisi vardı. Hepsi kendileri gibi gerçek erkekler giyinip gelmişlerdi. Aidan'ın gelip gelmeyeceğini merak ederek ortalıkta dolanırken kafasına kese kağıdı geçirmiş biri önümü kesti.
"Bıı!
Sana da!" dedim. Karşımdaki kişi kese kağıdını kaldırıp bana baktı. "Ana, benim!" Aidan'dı. Şaşkınlık ve mutlulukla ona sarıldım. Aslında birbirimizle karşılaşmamız o kadar şaşırtıcı değildi ama yine de işte. Kendim onun kollarını attım ve bana sarıldı. Kolunu boynuma doladı. Ayaklarımız birbirine dolandı ve vücudumu bir istek dalgası kapladı. O da hissetmiş olmalı ki gözlerindeki bakış değişti. Bir an için ciddileşti. Nel'in garip arkadaşı Aidan'ın poposuna bir çatal saplayıp büyüyü bozmadan önce bir an için zamanın dışına çıkmıştık. Bugüne kadar Aidan'ı 7 ya da 8 kere görmüştüm ve bir kere bile üstüme atlamaya çalışmamıştı. Her randevumuzda bir kez öpüşmüştük. Hızlı ve yumuşak öpücüklerden yavaş ve ateşli öpüşmeleri geçmiştik ama bir öpücük sadece bir öpücüktü. Daha fazlasını mı istiyordum? Evet. Niye bu kadar direndiğini merak ediyor muydum? Evet. Ama her şey kontrolüm altındaydı ve bir şey istediğim gibi sonuçlanmayan her gecenin ardından Jackie'ye gelip ağlamaklı biçimde yakınmama engel oluyordu. Onun sorunu ne? Benden hoşlanmıyor mu? Eşcinsel mi? Evlilik öncesi ilişkiye karşı mı? Gerçek aşkı bekleme saçmalığına inananlardan mı? Aidan Cadılar Bayramı partisinin ertesi günü aradı. Dün gece çok eğlenceliydi. Hoşlanmana sevindim. Dinle, cumartesi gecesi Şeyh'in yerel bir kulüpte gitar şampiyonası var. Hepimiz gülmek için orada olacağız. Gelmek ister misin?
Sessizlik.
Anna, konuşmamız gerekiyor. Hayır, olamaz. Beni yanlış anlama. Jackie'den ve Rachel'dan ve Luke'dan ve Shaq'den ve Leon'dan ve Dana'dan ve Nell'den ve Nell'in garip arkadaşından gerçekten hoşlanıyorum. Ama seni görmek istiyorum. Sadece seni. Ne zaman? Ne kadar yakın o kadar iyi bu gece. Midemde bir karıncalanma hissettim. Karıncalanma hissi Aidan'ın. Batı yakasında 85. caddede hoş bir İtalyan restoranı var demesiyle daha da arttı. Batı yakasındaki 85. caddede hoş bir İtalyan restoranında fazlası vardı. Aidan orada oturuyordu. Saat 8 uygun mu? Diye önerdi.
Uygun dedim.
Yemeğimizi çok hızlı yedik. Masaya oturmamızın üzerinden 1-1,5 saat geçmemişti ki yemeğimizi bitirmiş kahvemizi içmeye başlamıştık. Bu nasıl olmuştu? Çünkü yemekle ilgilenmiyorduk. Olmamam gerektiği halde çok sinirliydim. New York'a gelmemizden kısa bir süre sonra Jackie ve ben baştan çıkarma tekniklerini öğrenmek amacıyla bir kursa katılmıştık. Kendi bölgemizin dışındayız demişti Jackie. New Yorklu kadınlar çok deneyimliler.
Eğer sen ve ben bu kucak dansını öğrenemezsek erkeklerle hiçbir yere varamayız. İçinden sadece gülmek gelmişti o zaman. Bana göre eğer bir erkek benimle yatmayı onun kişisel dansçısı olmayacağım için reddediyorsa zaten buna değmezdi. Ne var ki dersler beklediğimden çok daha ilginçti ve nasıl soyunulması gerektiği konusunda birkaç ipucu edinmiştim. Sütlerinizi çıkarttığınız zaman kaçan bir boğayı yakalamak için kemant atıyormuşçasına başınızın üstünde çevirmeliydiniz ve kilodunuzu kaydırırken ayak parmaklarınıza kadar eğilmeli ve kalçalarınızı sallamalıydınız. Yani teoride kutudan çıkartabileceğim bir iki baştan çıkarıcı numaram vardı. Ama yine de aydan parmaklarını saçlarımın arasına sokup bana gidelim mi? Eve dönmeden yola çıkmadan önce The Apprentice kimin kazandığına bakarız, dinlenmiş olursun dediğinde ensemdeki bütün tüylerin diken diken olduğunu hissettim. Kusacakmışım gibi geldi. Dairenin kapısından girdiğimizde içeri geçmeden önce koridorda durup içeriği dinledim. Marty, bu gece nerede?
Dışarıda.
Dışarıda? Nasıl dışarıda?
Ufak bir tereddüt.
Bayağı dışarıda.
Yatak odalarından birine kapısını açıp içeri girdim. Zarif ve temiz yatak örtüsüne ve çevreye dizilmiş mumlara baktım.
Bu seninki mi?
Evet. Peşimden içeri geldi. Her zaman bu kadar düzenli midir?
Sessizlik. Hayır.
Gözlerimi yüzüne kaydırdım ve ikimiz birden sinirden gülmeye başladık. Derken odanın havası değişti ve midemin kasıldığını hissettim. Odanın içinde dolaşıp eşyalara baktım. Yatağın başucundaki mumlar kendi gölünkülerdendi. Aydan sana bunlardan bedavaya getirebilirdim.
Anna dedi yumuşak bir sesle. Tam karşımda duruyordu. Yaklaştığını duymamıştım. Kafamı kaldırdım.
Boş ver mumları.
Elini boynuma doğru kaydırdı. Saçlarımı okşadı. Sırtımdan aşağı bir elektrik akımının geçtiğini hissettim. Yüzünü yüzüme yaklaştırdı ve beni öptü. Önce sakince, sonra birden kendimizi kaptırdık ve onun yakınlığıyla nefesim kesildi. Saçının kokusu, vücudunun sıcaklığı, baş parmağımı çene hizasına dolaştırdım. Parmaklarım omurgasında gezindi, avuçlarımı kalçalarına dayadım. Gömleğinin düğmelerini açtım ve göğsü karşımdaydı. Düz, kaslı, aşağıya doğru inen siyah tüylerden oluşan bir çizgi. Elimin kot pantolonun düğmesinin açışını izledim. Tamamen refleksle. Herhangi biri de aynı şeyi yapardı. Aniden donup kaldık. Şimdi ne var? Elim hafifçe titriyordu. Ona baktım. Beni izliyordu. Gözleri yalvarır haldeydi ve kendimi fermuarı indirirken buldum. Ereksiyonu pantolonundan belli oluyordu. Kalçalarına doğru uzanan kaslarını elledim. Tahmin ettiğimden daha da etkileyiciydi. Elleri üzerimde dolaştı ve bir hediye paketini açarcasına üzerimdekileri çıkartmaya başladı. Anna ne kadar güzelsin diyordu tekrar tekrar. Anna ne kadar güzelsin. Dokunuşu ipek gibiydi. Yüzümden dizlerime kadar her yerimi yavaş yavaş öptü. Bütün eğitimlerim havaya uçmuştu. Gerçekten südenimi bir kement gibi havada çevirmeyi istiyordum ama anın sıcaklığıyla unuttum. Aklımda başka şeyler vardı. Bir erkekle ilk defa birlikte olduğumda çoğunlukla tatmin olamazdım ama anın yavaşlığı, hareketleri, içimdeki ateş bana dokunuşu hızlandık. Daha fazlasını istiyordum. Daha hızlı diye yalvardım. Yavaşça yükselen bir patlama gibiydi. İçimden dışarı taşan delice bir coşku hissediyordum. Benim işim bittiğinde sıra ona gelmişti. Uzun süre ikimiz de konuşmadık. Çarşaflar üzerine yılmıştık. Kafamın içinde kendi kendime konuşuyordum. Harikaydı, inanılmazdı ama ona hiçbir şey söylemedim. Ne söylesem boş olacaktı. Ama, üzerime yuvarlanarak, bu uzun zamandır başıma gelen en güzel şeydi dedi. Ama bu yalnız iyi bir sevişme olmanın ötesindeydi. Onu tanıyormuşum gibi hissetmiştim. Beni sevdiğini hissetmiştim. Sarılmış halde uyuya daldık. Kolları belime, ellerim kalçalarına dolanmıştı. Kulağımın dibinde bir bardak karıştırma sesiyle uyandım. Kahve dedi, kalkma zamanı. Kendimi uykudan kurtarıp doğrulmaya çalıştım. Çoktan giyinmişsin dedim şaşırmış olarak. Evet dedi. Gözlerime bakmamaya çalışıyordu. Bir ayağını yatağın kenarına koyup çoraplarını düzeltti. Sonra bana sırtını döndü. Aniden uyanmıştım. Bunları daha önce yaşamıştım. Kuralları biliyordum. Rahat davran, onu zorlama, itme, çekme oyununu oynamasına izin ver. Boş versene sen, daha iyisini hak ediyordum. Kahvemden bir yudum aldım. Yarın akşam unutmadın değil mi? Şekin gitar çalışını dinleyecektik. Geliyorsun değil mi? Bana bakmak için dönmeksizin. Bu hafta sonu buralarda olmayacağım dedi. Nefesim kesildi. Tokat yemiş gibi hissettim. Görünen o ki stüdyan fırlatma kalça sallama numaraları yapmış olsam daha iyi olacaktı. Boston'a gitmem gerekiyor dedi. Halledilmesi gereken işler var. Her neyse. Bana döndü. Şaşırmış görünüyordu.
Evet Aydan, her neyse. Benimle yattın, şimdi garip davranıyorsun ve aniden bu hafta sonu ortalıkta olmayacaksın. Her neyse. Yüzünün rengi değişti. Ana, şu an bunun sırası olduğunu zannetmiyorum. Kötü haber geliyordu. Aydan ve benim sonum. Tam da ondan iyice hoşlanmaya başlamışken. Bom. Ne? Dedim. Nasıl hissederdin? Artık sen ve ben başkalarıyla görüşmesek.
Başkalarıyla çıkmamak?
Başkalarıyla çıkmamak New York'ta neredeyse nişanlanmak demekti.
Evet, sadece sen ve ben. Bilmiyorum, hala başkalarıyla görüşüyor musun?
Titredim. Asıl önemli soruyu sormam gerekiyordu. Sen başka kadınlarla görüşüyor musun?
Sessizlik.
Ana, bu yüzden Boston'a gitmek zorundayım.
Bölüm 16. Dublin New York uçağında yaralarım insanların birbirlerini dürtmelerine yol açtıysa da bu gelirken yaşadıklarımın yanında hiçbir şeydi. Özellikle yanında bana gözlerini diken, bütün yolculara sataşan ve psikanalizlerini yapan sadık korucum Rachel varken.
Yaralarla niye bu kadar ilgileniyorsun diye sordu sürekli olarak bana bakan bir yolcuya.
Neden korkuyorsun?
Kes şunu dedim onu, o bir çocuk.
Havaalanına indiğimizde bagajlarımızı alıp dışarı çıktık. Taksiye binme fikri beni korkutuyordu, hatta korkudan titriyordum. Ama Rachel, burası New York. Her yere taksiyle gitmek zorundasın. Eninde sonunda normal hayatına geri dönmen gerekecek. Bunu neden ben burada senin yanındayken yapmıyorsun? Diye zorladı beni. Haklı mı haksız mı olduğunu düşünecek halde değildim. Ayrıca seçme şansım yoktu. Ya taksiye binecek ya da uçağa atlayıp İrlanda'ya geri dönecektim. Dizlerim titrer halde taksiye bindim. Yol boyunca Rachel konuşup durdu. Saçma sapan şeylerden ama eğlenceliydi. Kilo veren ünlüler, kilo alanlar, kuaförlerini dövenler. Beni sakinleştirdi. Derken Manhattan Köprüsü'nü geçtik. Benim başıma gelenlere rağmen Manhattan'ın Manhattan olarak kalmış olması, hayatın akıp gitmesi ve hatta köprünün yerinde kalması karşısında şaşırdım. Sonunda benim yaşadığım mahalleye gelmiştik. Büyüleyici batı yakası ile doğu yakasının sınırlarında emlakçıların ne kadar bir karakter kazandırmaya çalışırlarsa çalışsınlar başaramadıkları bir bölge. Ama Manhattan'da kiraları nasıl olduğu belliydi. Aydan ve ben Bronx'ta değil de burada bir ev tutabildiğimiz için şükrediyorduk. Apartmanın önüne vardığımızda hiçbir şeyin değişmediğini görmek üzerimde bir şok etkisi yarattı. Kusacakmışım gibi geldi. Bagajlarım Rachel'ın taşımasına karşın 3 kat merdiven çıkmak sakat dizim için zorlu bir mücadeleydi ama anahtarlarımı kilide sokar sokmaz Rachel kapıyı açanın ben olmam konusunda ısrar etmişti. Dairemde birinin daha olduğunu fark ettim. Vücuduma bir rahatlama dalgası sardı. Hala buradaydı. Teşekkürler Tanrım. Ve rahatlamayı izleyen hayal kırıklığı içerideki Jackie'ydi. Boş ver eve dönmenin rahatsızlığını yaşamamam için beni dairemde beklemeye karar vermişti. Yenilmişlik duygusu bütün vücudumu sardıysa da her ihtimale karşı bütün odaları kontrol ettim. Kontrol edilecek fazla oda olduğundan da değil hani. Mutfakla birleşmiş oturma odası, yarım banyo yani küveti değil duşu olan ve gümüş renkli camlarla kaplı yatak odamız. Bu şekilde olmasını biz istemiştik. Bazasıyla sevimli kocaman bir yatak, yan yana uzanabileceğimiz genişlikte bir koltuk ve televizyonla kokulu mumlar gibi hayati önem taşıyan aksesuarlar. Tek teker odaya hatta duş perdesinin arkasına bile baktım. Burada değildi. En azından duvardaki fotoğrafları duruyordu. Düşünceli birileri ondan kalan son izleri de yok etmek için resimleri kaldırıp atmamıştı. Rachel ve Jackie hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlardı. Derken Jackie gülümsedi ve ben şaşkınlık içerisinde baka kaldım.
Senin dişlerine ne oldu?
Lionel 9'dan bir hediye. Bir rap yıldız olarak sabahın 4'ünde dişlerini altın kaplatmaya karar verdi. Bunu yapmaya hevesli bir dişçi buldum. Lionel o kadar minnettar kaldı ki bana 2 altın kaplama hediye etti. Onlardan nefret ediyorum dedi. Dracula'ya benziyorum. Ne yazık ki o şehri terk etmeden bu kaplamalardan kurtulmam mümkün değil. Rachel ellerini çırparak gün en önemli sözünü söyledi.
Yemek.
Yemek önemlidir.
Ne yiyeceğiz?
Pizza. Jackie bana soruyordu. Fark etmez. Dişleri altın kaplama olan ben değilim. Onu Andretti'nin broşürünü uzattım. Sipariş vermek ister misin?
Sen yapsan daha iyi dedi Rachel.
Ona boş boş baktım.
Özür dilerim dedi garip bir biçimde. Ama öyle.
Ben ısmarladığım zaman salata getirmiyorlar. Eğer öyle olması gerekiyorsa. Böylece Andretti'nin yerini aradım ve tahmin ettiğim gibi salatayı unuttular.
Söylemiştim, dedim zafer kazanmış bir edayla. Sizi uyarmıştım. İkisi de benimle tartışmadılar ve yemek yemeyi bitirir bitirmez Jackie 12 santim kalınlığında bir zarf destesini bana uzattı. Postan. Yığını aldım, dolaba koydum ve sıkıca kapattım. Bir ara bakacaktım. Açmak istemiyor musun? Şu anda değil. Sinsi bir sessizlik. Daha yeni geldim, dedim savunmaya geçmiş olarak. Bana bir şans tanıyın. İkisinin bana karşı birleştiğini görmek garipti. Birbirlerini tam olarak sevmediklerinden değil ama Rachel'ın sloganı kontrolsüz hayat yaşamaya değmez iken Jackie'ninki uzun zaman değil, iyi zaman geçirmek için buradayızdı. Hiçbir zaman bana gelip birbirleri hakkında yakınmadılar. Rachel, Jackie'nin çok sığ olduğunu düşünür, Jackie ise Rachel'ın daha rahat olması gerektiğini söylerdi. Ayrımlarının kesişme noktası Luke'tu. Jackie'yi zorlarsanız Luke'un Rachel'ın yanında harcandığını düşündüğünü kabul ederdi. Oysa Rachel bir keresinde geri kalan tek günahının seks olduğunu ağzından kaçırmıştı. Bu da benim onu ve Luke'u her tür garip pozisyonda hayal etmeme neden oldu. Ama bu insan üzerine çok fazla düşünmek isteyeceği bir şey değil. Sessizlik biraz daha devam edince Jackie senin hayatında neler oluyor? Buzz'ı unutabildin mi dedim. Buzz Jackie'nin eski erkek arkadaşıydı. Hoştu, tonlarca özgüveni ve parası vardı. Aynı zamanda inanılmaz ölçüde zalimdi. Jackie'yi barlarda, restoranlarda tek başına saatlerce bekletmeyi alışkanlık haline getirmişti. Sonra da onun buluşma zamanını ya da yerini yanlış anladığını iddia ederdi. Sadece insanların canını sıkmak için pembenin yeşil olduğu üzerine saatlerce tartışabilirdi. Jackie'yi bir fahişeyi de aralarına alarak üçlü yapmaya ikna etmeye çalışmıştı. Kırmızı Porsche kullanıyordu ve garajdaki görevlilere tekerlekleri diş fırçasıyla temizlettirirdi. Jackie hiç durmadan onun ne kadar rezil biri olduğundan, onunla artık işinin bittiğinden bahsederdi. Aslında bitmemişti. Onu her zaman ikinci bir şans tanıyordu. Buzz en nihayetinde onu yılbaşı akşamı terk ettiğinde yıkıldı. Jackie bana yanıt verme fırsatı bulamadan, sanki ben konuşmamışım gibi Rachel araya girdi. Teres sekreterine bir yığın mesaj var. Onları dinlerken yanında birilerinin olmasından hoşlanabileceğini düşündük. Neden olmasın dedim. Düğmesine bas. 37 mesaj vardı. Hemen herkes mesaj bırakma ihtiyacı duymuştu anlaşılan. Anna, Anna, Anna. Bu da kim? Ben Amber. Şimdi duydum. Amber Penrose. Ondan yüzyıllardır haber almıyordum. Sil. Bıraktığı mesajı dinleyemeyecek misin diye sordu Jackie. Makinenin başında duruyordu. Gerek yok. Ne söyleyeceğini ezbere biliyorum. Bak, arayan herkesi hatırlayacağım dedim. Ondan sonra arayacağım. Sil, sıradaki. Ana, biri fısıldadı. Şimdi duydum ve inana. Evet evet, sil. Rachel bir şeyler mırıldandı. İnkar kelimesini yakaladım. En azından isimlerini not alsaydın. Kalemim yok. İşte. Bana bir kalem ve not defteri uzattı. Ben ve Emilia dinlercesine aramış olan herkesin adlarını yazdım ama bütün söylediklerini dinlemek zorunda değildim. Ardından Rachel ve Jackie bilgisayarımı açıp bana e-postalarımı kontrol ettirdiler. 83 taneydi. Gönderenlerin adlarını kontrol ettim. Tek bir kişiden gelecek e-postayla ilgileniyordum ama o da yollamamıştı işte. Onları oku. Gerek yok. Sonra bakarım. Bakın kızlar. Özür dilerim ama uykuya ihtiyacım var. Yarın sabah işe gitmem gerekiyor. Ne? Diye bağırdı Rachel. Deli olma. Fiziksel ya da duygusal olarak işe dönmene imkan yok. Başına neler geldiği konusunda inkar içerisindesin. Ciddi olarak yardıma ihtiyacım var. Gerçekten. Üstüme gelmeye devam etti ve ben sadece kafamı salladım. Sonra da ona bu şekilde hissettiği için üzgün olduğumu söyledim. İnsanları kızdırmak için böyle yaptığını daha önce çok görmüştüm. Bir süre sonra konuşmayı bıraktı. Gözlerimin içine şüpheli bir bakış attı. Ne yapmaya çalışıyorsun? Rachel dedim. Bütün yaptıkların için teşekkür ederim ama düzelmemin tek yolu hayatımı eskiden olduğu gibi devam etmem. İşe gitme. Gitmek zorundayım. İşe gitme. Onlara geleceğimi haber verdim bile. Yüzündeki ifade değişti. Rachel çok inatçıydı ama o anda ben de öyleydim. Israr etmeye başlayacağını fark ettiğim anda elimdeki son kozu oynadım. Luke nerede olduğunu merak etmiştir. Onları kapıya doğru itekledim. Yemin ederim hiç gitmeyeceklermiş gibi geldi. Kapıda Rachel son bir konuşma yapmakta ısrar etti. Hatta boğazını bile temizledi. Anna, nasıl bir cehennemden geçtiğini tam olarak bilemem. Ama ben bir bağımlı olduğumu kabul ettiğimde hayatım sona ermiş gibi hissetmiştim. Bunu atlatmak için önce düşünmeyi bırakmam gerekiyordu. Yarın üzerine düşünmeyi, gelecek haftayı düşünmeyi bırakacak, sadece günü kurtarmaya çalışacaktım. Hayatını küçük parçalara böl, basitleştir. Bunun daha kolay olduğunu göreceksin. Eğer bütün hayatının böyle geçeceği üzerine düşünmeye başlarsan, bu seni öldürebilir.
Teşekkürler. Evet, çok hoştu.
Defolun.
Oyuncak köpeği yatağına koydum dedi Jackie. Sana eşlik etmesi için.
Dogli. Teşekkürler.
Kesinlikle gittiklerinden kapının başında beni kontrol etmek için beklemediklerinden emin olur olmaz saatlerdir yapmak için çıldırdığım şeyi yaptım.
Ay teşekkür.
Aydan'ın cep telefonunu aradım. Doğrudan telesekretere bağlandı ama o zaman bile onun sesini duymak beni rahatlattı.
Aydan dedim. Bebeğim, New York'a döndüm. Dairemizdeyim. Yani beni nerede bulacağını biliyorsun. Umarım iyisindir.
Seni seviyorum.
Ardından ona bir e-posta yazdım.
Kime? aydan.madox@yahoo.com gönderen magiciangirl1@yahoo.com konu geri döndüm.
Sevgili Aydan, bu şekilde yazmak garip geliyor. Daha önce sana doğru düzgün bir mesaj bile yazdığımı zannetmiyorum. Yüzlerce ve yüzlerce küçük e-posta. Evet, eve yemek getirmeni söylemek için, ne zaman buluşacağımızı söylemek için ya da bana buna benzer şeyler. Ama böylesini hiç yazmadım. Dairemize geri döndüm ama bunu zaten biliyorsun. Rachel ve Jackie geldiler. Jackie bir müşterisinden iki altın diş almış ve Andretti'den pizza ısmarladık. Her zamanki gibi salatayı unuttular ama fazladan hardal yollamışlar. Lütfen iyi ol, lütfen korkma, lütfen gel ve beni gör ya da bir şekilde irtibat kur. Seni seviyorum, Ana. Yazdıklarımı tekrar okudum. Yeterince basit miydi? Ne kadar telaşlandığımı bilmesini istemedim. Yaşadıkları benim sorunlarım olmaksızın da yeterince ağırdı zaten. Kararlı bir biçimde işaret parmağımda gönder tuşuna bastığımda yeni çıkmaya başlayan tırnağım acıyla zonkladı. Tırnakları bandajlı parmaklarımı kullanırken daha dikkatli olmam gerekiyordu. Acı o an için beni saran duygusallığı dağıttı. Aydan'ı koruyamadığım için öfke ve üzüntü duyuyordum ama bu duygular o kadar yüzeydeydi ki kavrayamadan geçip gittiler. Yatak odasında yatan Aydan'ın kullandığı tarafında çocukluğundan beri sakladığı köpeği Dogli duruyordu. Uzun kulakları, şapşal gözleri, aşık olması bir yüz ifadesi ve karamel rengi tüyleri vardı. O da yaşlıydı. Sonuçta Aydan da 35 yaşındaydı ama yaşını göstermiyordu. Birkaç estetik ameliyat geçirdi demişti Aydan bir keresinde. Göz kaşıklıkları alındı, kolajen enjekte edildi ve kulaklarına liposuction yapıldı. Cici Dogli dedim. Durumumuz pek iyi görünmüyor. Gün içinde almam gereken son ilaçların saati gelmişti ve ilk kez ruh halini etkileyen ilaçlar için şükrediyordum. Antidepresanlar, ağrı kesiciler ve uyku hapları. New York'a dönmek sandığımdan zor olmuştu ve alabileceğim bütün yardıma ihtiyacım vardı. Ama bir fili bile uyutacak kadar ilaçla yüklendikten sonra dahi yatağa gitmeyi istemedim. O sırada elektrik çarpışçasına yatak odasındaki iskemlenin üzerine sanki yeni çıkarılmış gibi fırlatılmış olan gri kazağını fark ettim. Kendime engel olamayıp kazağı elime alarak kokladım. Üzerinde hala onun kokusu vardı. Yüzümü kazağa gömdüğümde onun varlığının ve yokluğunun yoğunluğunu içimde hissetmek beni sarstı. Boynunun ya da göğsünün hoş kokusu yoktu kazağın üzerinde. Daha hafif bir kokuydu geriye kalan ama beni yatağa götürmek için yeterliydi. Gözlerimi kapattım ve ilaçlar çabucak uyku haline geçmemi sağladı. Uyku ile uyanıklık arasındaki yarı yolda korkunç gerçeği, olayların büyüklüğünü bir an için yakaladım. New York'a dönmüştüm. Burada değildi ve yalnızdım.